Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Işık Taşı 1, Suskun Nefer. Yazarı Christian Jacques. Özgün adı La Pierre de Lumière, Nefer le Silencio. Çevirmeni Minetan, türü roman. Doğan Kitapçılık, 2. baskı Nisan 2001. ISBN numarası 975-6719-57-5. Bu kitap 405 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 29 Ağustos 2021. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. Christian Jacques, Işık Taşı Bir Suskun Nefer. Yukarı Mısır'da yasak bir bölge, Krallar Vadisi'ndeki mezarları yapmak ve süslemekle görevli sanatçıların ve ustaların oluşturduğu bir lonca. Korkunç görünüşlü muhafızlarca korunan bu gizemli köyün, loncanın faaliyetleriyle yakından ilgili bir de adı vardır, Hakikat Meydanı. Dışarıdan kimsenin girmesine izin verilmeyen bu köyde yaşananlar sırdır. Köy sakinleri sadece kendi kurallarına ve büyük Ramses'e bağlıdırlar. Bir gün muhafızlardan biri öldürülür ve köyün üzerine kara bulutlar çöker. Köyü kim yok etmek istemektedir? Hakikat meydanındaki hain veya hainler kimler olabilir? Christian Jacques bu destansı romanda firavunların yazgısını, saray çevresindeki entrikaları, sanatçıların dehasını ve insanoğlunun tutkularını işliyor. Daha önce yayın evimiz tarafından yayımlanan Mısır Yargıcı Üçlemesi'nin de yazarı olan Christian Jacques bu kez yeni bir diziyle okurlarının karşısında. Işık Taşı dizisinin ilk kitabı Suskun Nefer'i sırasıyla Bilge Kadın, Cesur Panep ve Hakikat Meydanı izleyecek. Bu roman altın evinin sırlarını bilen ve bunu eserlerine yansıtmayı başaran Hakikat Meydanı'nın tüm zanaatkârlarına ithaf olunur. Ön söz. Tüm dünya piramitler, tapınaklar, mezarlar, heykeller veya resimler gibi Mısır sanatının başyapıtlarına hayranlık duyar. Tinsel ve büyüleyici gücüyle kalbimizin derinliklerini işleyen bu harikaları acaba kim yaratmıştır? Vasıfsız işçiler veya köleler topluluğu değil tabii ki. Bunlar üye sayısı çok kısıtlı olan din adamları ve zanaatkarlardan oluşan loncaların ürünleridir. Zihin gücü ile el emeğini birleştiren bu şahıslar doğrudan firavuna bağlı olup gerçek bir seçkinler tabakasını meydana getiriyorlardı. Milattan önce 1550 ile 1070 yılları arasında Yukarı Mısır'da yer alan dindar olmayanlara yasaklanmış bir köyde yaklaşık 5 asırdır süre gelen bu loncalardan birine ait bol miktarda belgeyi, büyük şans eseri elde ettik. Bu köyün adı Hakikat Meydanı'ydı. Tanrıça maat nesiller boyu Hakikat Meydanı hizmetkarlarının sergilediği doğruluk, yerindelik ve iş uyumunun yansıdığı bu yerde kendini gösterdiğinden eski Mısır dilinde Set Maat olarak adlandırılırdı. Köy çölde yer alıyordu ama ekin tarlalarından çok uzakta değildi. Yüksek duvarlarla çevriliydi. Kendi mahkemesi, tapınağı ve mezarlığı vardı. Zanaatkarlar toplu halde yaşıyor ve birinci vazifelerinin Krallar Vadisi'ndeki firavunların emirlerini harfiyen yerine getirmek olduğunun bilincinde bu özel konumlarından faydalanıyorlardı. Bugün hala Teb'in batı kıyısında yer alan Deyrül Medine'yi ziyaret ettiğinizde Hakikat Meydanı'nın kalıntılarını görmeniz mümkün. Evlerin alt kısımları hala yıkılmamış durumda. Bu şaheseri yaratan ressamların, heykeltıraşların, Tanrıça Hathor'un rahibelerinin geçtiği sokakları arşınlayabilirsiniz. Tapınaklar, lonca lokalleri, muhteşem bir şekilde süslenmiş mezarlar bu yerin kutsal yapısını gösterir. Su tankları, ambarları, atölyeleri, hatta bir okulu bile vardır. Bu sıra dışı insanları, maceralarını, günlük hayatlarını, kah düşmanlık, kah kıskançlıklarla dolu dünyalarını, güzellik ve tinsellik arayışlarını yeniden canlandırmak istedim. Hakikat meydanının varlığını sürdürmesi hiç de kolay olmamıştı. Özellikle bu öykünün geçtiği çalkantılı dönemde çeşitli oyunlar, dalavereler hep vardı. Giriş. Ekip şeflerinin yönlendirdiği 9 zanaatkar gece yarısına doğru hakikat meydanından çıkıp dolunayın aydınlattığı dar bir patikayı tırmanmaya başladılar. Firavun mimarlarının köyü çölde kurulmuştu ve sırlarını saklamak için duvarlarla çevriliydi. Hakikat meydanına hakim bir tepedeki kireç taşı yığınının ardında gizlenen Mehi sevinç çığlığını bastırdı. Süvari teğmeni aylardan beri krallar ve kraliçeler vadilerinde mezar kazıp süslemekle ilgilenen bu lonca hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu. Hakikat meydanının koruyucusu olan Büyük Ramses dışında hiç kimse bir şey bilmiyordu. Hakikat meydanında ustabaşılar, heykeltıraşlar, ressamlar devleti ölümsüz kılmak adına çalıştırılıyorlardı. Bu zanaatkarlar köyünün kendi hükümeti yasası vardı. Ve doğrudan krala ve onun vezirine bağlıydılar. Mehi sadece geleceği parlak olan askeri kariyerini düşünmeliydi. Fakat Lonca'ya girmek için yaptığı başvuruyu ve adaylığının iptalini bir türlü unutamıyordu. Onun kadar asil biri hiçe sayılamazdı. Buna çok kızan Mehi, seçkinlerden kurulu süvari birliğine yönelmiş ve yeteneği sayesinde harikalar yaratmıştı. Böylece önemli bir mevkiye gelmekte gecikmemişti. İçini kin bürümüştü. Kendisini küçük düşüren bu lanetli Lonca'ya karşı duyduğu öfke her gün biraz daha büyüyordu. Lonca'nın varlığı mutluluğunu engelliyordu. Böylece subay ya hakikat meydanının bütün sırlarını keşfedip onları kendi lehine kullanacak ya da görünürde ulaşılamaz ve imtiyazlarından dolayı bir o kadar da gururlu görünen bu köyü yıkacaktı. Bu işi başarabilmesi için en ufak bir hata yapmamalı, hiçbir şüphe uyandırmamalıydı. Son günlerde birçok şeyden şüphelenmişti. Resmi adları hakikat meydanı hizmetkarları olan bu kişiler aslında tek yetenekleri yanılsama veya göz bağcılığından ibaret kendini beğenmiş aşağılık kişiler değil miydi? Ve acaba çok iyi korunan Krallar Vadisi ölümün hareketsizliğinde donup kalmış hükümdarların cesetlerinden başka bir şeyi koruyor muydu? Mehi yasaklanmış köye hakim tepelerde saklanarak hiç kimsenin hakkında tek kelime etmediği ayinleri izlemek istemişti. Fakat tüm çabalarına rağmen hayal kırıklığına uğradı. Fakat o gece nihayet uzun zamandır beklediği olay meydana geldi. Birbiri ardına yürüyen 10 adam Batı Tepesi'nin zirvesine çıkıp ara sıra kalmak üzere inşa ettikleri taş kulübelerin bulunduğu derbende kadar yalı yer boyunca yavaş yavaş yürüdü. Oradan Krallar Vadisi'ne inmek için sadece bir yola girebilirlerdi. Heyecandan yerinde duramayan süvari teğmeni varlığını belli etmemek için çakıl taşlarını yuvarlamamaya gayret etti. Yasak vadinin emniyetini sağlamakla görevli muhafızların bulunduğu gözlem istasyonlarının yerini iyi bildiğinden temkinli davranıyordu. Cehennemin kapısında bekleyen üç başlı köpeklere benzeyen koruyucuların ihtarda bulunmadan ok atma yetkileri vardı. Firavunların mumyalarının bulunduğu bu kutsal yerin girişinde yeni imparatorluğun başlangıcından bu yana duran bekçiler 10 hakikat meydanı hizmetkarının içeri girmesi için yol açtılar. Mehi kalbi çarparak görünmeden her şeyi gözetleyebileceği dik bir bayıra tırmandı. Yassı bir kayanın üstüne uzanarak inanılmaz olayın tek bir sahnesini kaçırmadan seyre daldı. Ekip şefi gruptan ayrıldı ve köyden biri taşıdığı yükü Büyük Ramses'in mezarının girişinde yere koyup üstündeki beyaz örtüyü açtı. Bu bir taştı. Küp biçiminde yontulmuş basit bir taş. Taştan o kadar güçlü bir ışık yayıldı ki Firavun'un ebedi istirahatgahının kapısını aydınlattı. Gece olmasına rağmen güneş parlayıp karanlıklar yok oldu. On zanaatkar uzun bir süre taşın önünde saygıyla durduktan sonra emrindeki iki kişi mezarın kapısını açarken ekip şefi de taşı kaldırdı. Ardından gelen diğer bir zanaatkarla birlikte mezara girdi ve peşi sıra tüm kortej taşın aydınlattığı derinliklere daldı. May bir süre donup kaldı. Hayır, rüya görmüyordu. Lonca olağanüstü bir hazineye sahipti. Işığın gizemini çözmüşlerdi. Mehi taşın geldiği yeri görmüştü. Bu taş ne bir düş ne de bir efsaneydi. Tanrı olmayan insani varlıklar bu taşı üretebilmişlerdi ve onu kullanmasını biliyorlardı. Acaba bu taş süre gelen rivayetlere göre bu kişilerin laboratuvarlarında imal ettikleri altın yığınlarından mı oluşuyordu? Süvari teğmeninin önünde kuşkuya yer bırakmayan ufuklar açılıyordu. Artık büyük Ramses'in servetinin kaynağının burada, hakikat meydanında bulunduğunu biliyordu. İşte lonca üyeleri de bu yüzden köylerinin kalın duvarları ardına saklanıp insanlardan uzak yaşıyorlardı.
''Hey arkadaş, burada ne arıyorsun?''
May yavaşça arkasını döndüğünde hançer ve sopasıyla duran muhafızı gördü. ''Ben kayboldum.'' Siyahlar giymiş görevli sert bir ifadeyle ''Burası yasak bölge'' dedi. ''Adın ne?'' Mehi kendine güvenen bir ses tonuyla ''Kralın korumasıyım ve şu anda özel bir görevdeyim'' dedi. ''Bu konu hakkında bana hiçbir bilgi verilmedi.'' ''Bu çok normal. Kimsenin haberi yoktu.''
''Peki neden?''
''Güvenlik talimatlarının gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığını kontrol edip Krallar Vadisi'ne hiçbir yabancının girmediğinden emin olmak zorundayım.'' Nübiyeli ne yapacağını bilemedi.
Yine de şef bana haber vermeliydi.
Bunun imkansız olduğunu anlamıyor musun?
Beraber şefe gidelim. Seni bırakmaya yetkim yok.
Görevini çok iyi yapıyorsun. Mehi'nin dolanay ışığında parlayan tebessümü Nübiyeli'yi teskin etti ve sopasını kemerine soktu. Süvari teğmeni kum yılanı gibi çevik bir hareketle muhafızın tam göğsüne bir kafa attı. Zavallı geri geri gidip vadiye bakan bir düzlüğe düşene dek yamaçtan yuvarlandı. Mehi düşe kalka onun yanına indiğinde şakağındaki derin yaraya rağmen muhafızın hala yaşadığını gördü. Kurbanının merhamet dileyen bakışlarını aldırmadan sivri bir taşla kafasına vurarak işini bitirdi. Cani uzunca bir süre soğukkanlılıkla bekledi. Görülmediğinden emin olduğu zaman hareketlerine özen göstererek tepenin zirvesine çıktı. Daha da ihtiyatlı davranarak yasaklanmış bölgeden uzaklaştı. Bu harika gecede hakikat meydanının sırrını keşfetmekten başka bir şey düşünemiyordu. Bu işi tek başına nasıl başaracaktı? Köye giremeyeceğine göre başka yollardan bilgi edinmeliydi. Katil o anda parlak bir gelecek tahayyül etti. Lonca'nın tüm sırları ve zenginlikleri kendisine, sadece kendisine ait olacaktı.
1. Bölüm. Ekinlere zarar veren su aygırlarından, kemirgenlerden ve çekirgelerden korkarak selden sonra toprağı sürmek, ekip biçip ürün toplamak, ambarları doldurmak, arklarla örmek, alet edevatın bakımını yapmak, geceleri uyuyacağına ip yapmak, sürülere bakmak, koşum takımlarını gözden geçirmek, durmaksızın tarla hakkında endişelenmek ve ineklerin sağlıklı ya da buğdayın kaliteli olmasından başka bir amacı olmamak. Cesur bu tek düze yaşama artık tahammül edemiyordu. Çöl ile ekili arazinin sınırındaki firavun inciri ağacının gölgesinde oturan delikanlı, öküzlerle ilgilenmek üzere ailesinin çayırına gitmeden önce çoktan hak ettiği kısa bir mola veremiyor, biraz olsun kestiremiyordu. 16 yaşında 1.90 boyunda bir devi andıran Cesur, babası, dedesi ve büyük büyük babası gibi bir köylü olduğunu kabul etmek istemiyordu. Her gün bu sakin yere gelip yonttuğu bir odun parçasıyla kuma hayvan resimleri çiziyordu. Çizmek, işte saatler boyunca yapmak istediği tek şey buydu. Sonra boyayıp bir eşek, bir köpek veya 1000 farklı yaratık yaratmak istiyordu. Cesur incelemeyi ve gözlemlemeyi seviyordu. Görüntü yüreğine işliyor, sonra yüreği eline emirler veriyordu. Ardından eli gerçeğinden daha canlı bir resmin hatlarını çizmek üzere olanca özgürlüğüyle hareket ediyordu. Delikanlıya papirüs, kamış kalem ve boya malzemesi lazımdı. Ama babası bir çiftçi olduğundan çocukcağız ihtiyaçlarını ona söylediğinde oğluyla alay etmişti. Cesur'un tüm isteklerini karşılayan tek bir yer vardı, hakikat meydanı. Şehrin içinde neler olup bittiğini bilen kimse yoktu. Firavun'un mezarını süslemek üzere krallığın en büyük ressamları ve çizimcileri burada toplanmıştı. Basit bir köylü çocuğunun bu efsanevi topluluğa girmek gibi bir şansı yoktu. Buna rağmen delikanlı günlük hayatın sıradanlığını unutarak kendilerini bütünüyle sevdikleri işe adayan bu kişilerin ne kadar mutlu olduklarını düşünmekten kendini alamıyordu.
''Ey cesur, yine keyfin yerinde bakıyorum.''
Bu alaycı lafı atan Kütük 20 yaşındaydı. İri, adaleli bir vücudu olan Kütük, sadece hasır otundan örülmüş kısa bir peştemal giyerdi. Yanında aptal gülüşlü kardeşi Şişko vardı. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen atıştırdığı pastalar yüzünden ağabeysinden 10 kilo fazlaydı.
''İkiniz de beni rahat bırakın.''
''Burası sadece senin değil, bizim de buraya gelmeye hakkımız var.''
''Sizi görmek istemiyorum.''
''Biz istiyoruz, sana söyleyeceklerim var.''
''Ne gibi?''
''Sanki bilmiyorsun, dün gece neredeydin?''
''Sen kendini ne sanıyorsun?''
''Nati, bu isim sana bir şey ifade ediyor mu?''
Cesur sırıttı, harika bir geceydi. Kütük Cesur'a doğru bir adım attı.
''Alçak, bu kız benimle evlenmek zorunda ve sen dün gece ne cesaretle?''
''Bana kendi geldi.''
''Yalan söylüyorsun.''
Cesur ayağa kalktı. ''Bana yalancı muamelesi yapılmasından nefret ederim.
Senin yüzünden bir bakireyle evlenemeyeceğim.''
''Ya öyle mi? Nati eğer biraz akıllıysa zaten seninle evlenmeyecektir.''
Kütük ve Şişko deriden kısa fakat ürkütücü bir kamçı çıkardılar. Cesur serin kanlılığını bozmayarak... ''Fazla uzatmayalım.'' diye atıldı. ''Doğru, Nati ve ben beraberce güzel anlar geçirdik. Ama bu doğa kanunu. Sırf hatırınız için onu bir daha görmemeyi kabul ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse onu özlemeyeceğim bile.''
Kütük atıldı. ''Suratını parçalayacağım ve yeni yüzünle hiçbir kızı cezbedemeyeceksin.''
''İki budalaya dayak atmak bana zevk verir ama hava çok sıcak. Uyumayı tercih ederim.'' Şişko sağ kolunu kaldırarak Cesur'un üstüne atladı. Birden hedefi yok oldu. Cesur Şişko'yu havaya kaldırıp firavun incir ağacının gövdesine fırlattı. Çocuk başını vurarak yere düştü. Kendinden geçmiş bir halde hareketsiz kala kaldı. Kısa bir şaşkınlıktan sonra bu kez Kütük harekete geçti. Kamçısını havada şaklatırken Cesur'un yüzüne geldiğini sandı ama genç dev onun kolunu tuttu. Hazin bir çatırtı, kısa süren dövüşün sonu oldu. Omzu çıkan Kütük deri kamçıyı bırakıp acıdan uluyarak oradan uzaklaştı. Cesur'un alnında tek bir ter damlası bile göze çarpmıyordu. 5 yaşından beri dövüşmeye alışık olan Cesur, kazanmayı öğrenmeden önce müthiş dayaklar yemişti. Gücünden emindi, kışkırtmayı sevmezdi ama asla da kaçmazdı. Hayat ona karşı acımasız davrandığından o da herkese öyle davranıyordu. Öğleden sonrayı otlakta geçirdikten sonra süt ve kuru odun alarak uslu uslu eve dönme fikri Cesur'un midesini bulandırdı. Yarın bugünden de beter olacak, daha sönük, daha sıkıcı geçecek ve delikanlının kanı damarlarında daha yavaş akıp ruhu ölmeye devam edecekti. Ailesinin küçük tarlası umurunda mıydı sanki? Babası olgunlaşmış buğdaylar ve süt veren ineklerin hayaliyle yaşar, komşular onun başarısını kıskanırdı. Kızlar daha şimdiden Cesur'a iyi bir miras kalacağını biliyor ve onun da fiziksel gücü sayesinde üretimi iki katına çıkarıp zengin olacağını öngörüyorlardı. Zengin bir köylüyle evlenip kendilerine mutlu bir yaşlılık sağlayacak evlatlar doğurmayı hayal ediyorlardı. Bu kader binlerce insanı mutlu edebilirdi. Fakat Cesur tam tersine hayatını bir hapishane kadar sıkıcı buluyordu. Delikanlı o olmadan da başlarının çaresine bakabilen inekleri unutarak gözlerini dağın zirvesinden ayırmadan çölde yürüdü. Dağ, Tanrı Amon'un en zengin ülkesi olan ve sayısız tapınakla dolu kutsal Karnak şehrinin yer aldığı Teb'in batı yakasına hakimdi. batı yakası krallar ve kraliçeler vadileriyle soylu şahsiyetlerin ebedi istirahatgahlarını ve büyük Ramses'in Ramesseum'u gibi firavunların milyonlarca yıllık tapınaklarını barındırıyordu. Bu şaheserleri hakikat meydanının zanaatkarları yaratmıştı. Tanrılarla el ele ve onların himayesinde çalıştıkları söylenebilirdi. Şatafatsız doğa köşelerinde Karnak'ın gizemli ortamında ilahiler okunuyordu. Fakat acaba onların gönderdiği mesajları algılayabilen birileri var mıydı? Cesur kuma resimler çizerek kendi çapında dünyayı keşfediyordu. Ama gelişmesi için daha çok bilgi edinmesi lazımdı. Cesur bu adaletsizliği kabul etmiyordu. Niçin batının zirvesinde saklanan tanrıça hakikat meydanındaki zanaatkarlarla konuşuyor da cesur çağrısına cevap alabilmek için yalvardığında suskun kalıyordu? Güneşin kavurduğu dağ onu yalnızlığa terk ediyor ve genç sevgilileri delikanlının özlemlerini, tutkularını anlayamıyordu. Öç almak için kuma olabildiğince büyük bir resim çizdikten sonra dilsiz tanrıçayı ve kendi doyumsuzluğunu yok edercesine öfke içinde ayağıyla sildi. Fakat batı zirvesi dokunulmaz, yüce ve görkemli halini korudu. Cesur fiziksel gücüne rağmen kendini gülünç ve çok zayıf hissetti. Hayır, bu böyle süremezdi. Bu defa babası onu dinleyecekti. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 20.